Bilim hayattır. Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programının ilk bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte Aylin Turgut Ecevit, teknik yönetimde Koray Kırkar ve mikrofon başında ben Tugay Keşt, hepimizden hepinize sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün alanlarında uzman iki değerli akademisyenimiz ve genç bir arkadaşımızla yapay zeka ile çalışan protez kollar ve robotik cerrahi üzerine konuşacağız.
My name is Sophia and I am an artificially intelligent robot who wants to help change the world for the better.
Duyduğumuz ses ilk yapay zeka Sophia'ya ait ve dünyayı daha iyi hale getirmeye yardım etmek istediğinden söz ediyor. Peki, Sophia'nın söylediği gibi yapay zeka hayatımızı gerçekten iyiye götürecek ve kolaylaştıracak mı? Bunu ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Sayın Afşar Saranlı ile konuşacağız. Yapay zeka nedir hocam ve hayatımızı gerçekten kolaylaştıracak bir şey mi?
Şimdi bunu ikiye ayırmak belki uygun olabilir. Bir, yapay genel zeka dediğimiz bir nevi insanın bütün fonksiyonlarını gerçekleştirebilecek, insanla başa baş, insan zekasıyla veya daha üstü bir zekaya sahip bir zeka, yapay zekadan bahsedebiliriz. Buna genel zeka deniyor. Bir de yapay özel zeka diyebileceğimiz, yani belli problemleri çözmek üzere tasarlanmış bilgisayar programları, bilgisayar algoritmaları ve bunları çalıştıran donanım sistemleri, bilgisayarlardan bahsedersek buna da biraz daha özel zeka diyebiliriz. Örnek vermek istiyorum. Mesela bir otonom araç hayal edin. Otonom araç eğer yoldaki bütün tehlikeleri, yayaları, trafik ışıklarını, yoldaki şartları eğer algılayabiliyorsa ve bunları yorumlayabiliyorsa bu araba kullanma özelinde geliştirilmiş bir yapay zeka olarak düşünülebilir. Yani biz yoldaki bütün tehlikeleri anlayabildiğimiz zaman araba kullanımında güvenlik unsurları oluşturabiliriz. Bunları illa hani direksiyonu ele alıp da kendi başına dolaşacak bir zeka yaratmak amacıyla değil, sadece araba kullanma, yani arabadaki şoförün güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde değerlendirebiliriz. En basit anlamıyla mesela öndeki araca yüksek hızda fazla yaklaştığınızda sizi uyaran bir sistem, bir yapay özel zeka diye düşünebilirsiniz. Çünkü sonuçta bir algılama unsuru var. İnsana özgü bir, yani insana özgü demeyelim de canlılara özgü bir özellik. O algının üzerinden bir karar verip bir karar destek sistemi, yani o kararı insana yardımcı bir bilgi üreterek kullanan bir sistem düşünüyorsunuz. Öte yandan gene otonom araçlarda baktığınızda araba kullanma işlevini tümüyle devralacak bir sistemde hedefleyebilirsiniz. Bu da nispeten özel bir uygulama alanı. Her ne kadar o uygulama alanının karmaşıklığı genel zekadan, yani genel zekaya bayağı yaklaşmamızı gerektiriyor. Çünkü işte görsel algı var, işitsel algı var, karar verme var, araçla olan etkileşim var, direksiyonu, gazı, her şeyi kullanıyorsunuz. Aynalar, arkada ne var? Dolayısıyla pek çok yapay zeka unsurunu aslında bir araya getiriyor ama gene bile özel bir uygulama.
Peki hocam, yapay zeka sizce bu alanda araştırmalar yapan birisi olarak yapay zeka hayatın içinde ne kadar olmalı?
Zor bir soru, çünkü her teknolojide olduğu gibi yapay zekayı oluşturan bilgisayar programları da değişik alanlarda devreye girebiliyor. Mesela biraz sosyal alandan örnek verelim. Mesela sosyal medya araçlarına baktığımız zaman aslında insanlarla biz etkileşirken aynı zamanda fark etmeden de yapay zeka algoritmalarıyla da etkileşiyoruz. O anlamda mesela şeyi düşündüğümüz zaman en başlangıçta dinlediğimiz insana benzer, yapay zekanın insana benzemesini amaçlayan bir yaklaşım o aslında. Aslında yapay zeka insana hiç benzemeyebilir. Benzemek zorunda da değil. Yarar anlamında da zarar anlamında da. Yani yararları da işte yüzü, dokusu, gözleri ile insana benzemek zorunda olmayan bir sistemden büyük yararlar sağlayabileceğimiz gibi. Gene böyle fark etmediğimiz ve kullandığımız bazı araçların içerisine bir anlamda tırnak içinde saklanmış yapay zeka algoritmalarından da zarar görebiliriz. Yani aslında bir nevi şey gibi, aslında toplumsal mühendislik de, yani toplumun kuralları, toplumun yönetilmesi, toplumun bir yöne doğru ittirilmesi, bir yöne doğru kanalize edilmesi de aslında bir nevi yapay zeka. Niye? Çünkü sonuçta şey gibi düşünebiliriz. Hani siz nasıl ki bir bilgisayar programcısı olarak bir bilgisayar algoritmasına belli şeyleri yapma, bilgiyi belli şekilde işleme, insanlara belli yönler verme, mesela sosyal medyayı düşünürsek insanları belli bir şekilde kanalize etme konusunda bir bilgisayar programcısı nasıl bir bilgisayar programı yazabiliyorsa, bir politik bir insan grubu da devlet mekanizmalarını veya o ülkenin mekanizmalarını gene insanları aynı şekilde şekillendirmek üzere o mekanizmaları çalıştırabiliyor. Dolayısıyla aslında düşünürseniz devletin işleyişini belli şekilde programladığınızda aslında bir yapay zeka yaratıyorsunuz. Yani toplumun belli şekilde davranmasını sağlıyorsunuz.
Yani biz her ne kadar yapay zeka dediğimizde fizik ve fizik kurallarını, fizik yasalarını düşünsek dahi aynı zamanda aslında sosyal bilimlerle de iç içe ve ikisini birden etkiliyor.
Bence yapay zeka diye düşündüğümüzde sadece bilgisayar programlarını anlamamak lazım. İnsanın tasarladığı, doğada var olmayan bütün algoritmaları anlamak lazım. Yani mesela yakın zamanda gene yapay zeka araştırmacıları arasında mesela konuşulan, gene romanlarda, bazı kitaplarda tartışılan konulardan biri de mesela şey, bir şirket yapısını düşünelim. Şirket yapısı insanın tasarladığı bir yapıdır. Yani sonuçta bir algoritma gibi düşünebiliriz. Bir algoritma tasarlarsınız, hedefler koyarsınız. Bazı şirketler bu hedefler doğrultusunda insanlığa çok zararlı şeyler yapabilir. Bugün yaşadığımız dünyada işte kirlenme olsun, işte ne bileyim global ısınma olsun. Yani dolayısıyla ama başka şirketler düşünebilirsiniz ki insanlığa büyük hizmetler yapmış olabilir. Sonuçta yani toparlamak gerekirse burada şey gibi düşünebiliriz. Yapay zeka insanın tasarladığı algoritmaların belli amaçla belli kararlar alan bütün algoritmalara yapay zeka diyebiliriz. Zarar da görebiliriz, yarar da görebiliriz.
ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Afşar Saranlı konuğumuzdu. Kendisiyle yapay zekayı konuştuk. Hocam katkılarınız için çok teşekkürler. Sokak röportajları.
Yapay zeka nedir hiç duymadım.
Programlanabilen makineler.
Bilgisayar kontrolündeki robotların zeki canlıların hareketlerini kontrol etme ya da taklit etme yeteneği diye düşünüyorum.
Sanal ortamda yapılan çalışma.
Bedensel engelliler için yapay zeka ile çalışan protez kol üreten bir genç arkadaşımız var şimdi stüdyomuzda. Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Çalışkan. Yusuf hoş geldin.
Hoş bulduk.
Yusuf sen Çankaya Üniversitesi'ndeki öğrenciliğinin yanında aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hem tıp eğitimi alıyorsun hem de robotik çalışmalar yapıyorsun. Bize bu çalışmalarından bahsedebilir misin biraz?
Elbette. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile olan ilişkim yaklaşık 1,5 yıl önce Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Ethem Gelin'in davetiyle başladı. Kendisi bana hem tıp eğitimi davetinde bulundu hem de tıptan sonra fizyolojide yüksek lisans eğitimi alma davetinde bulundu. Başlangıç olarak ben oraya kendi geliştirdiğim ürünüm olan bir protez kol için gitmiştim. Bunun bazı testleri için orada bazı şeylere ihtiyacım vardı. Ancak bu işin devamında farklı araştırmalara da kaydı bu durum. Örneğin robotikte eğitim setlerinden yapay organ üretmeye kadar teknolojiyle tıbbı birleştirdiğimiz birçok araştırmayı eş zamanlı olarak yürütüyoruz. Bunlarda Elbette ki benim ana konum olan vücut sinyali alma gibi sistemler de var. Ancak vücut sinyalini herhangi bir kişiye tekrar geri verip isteği dışında uzuvlarını hareket ettirme gibi başka araştırmalar da bulunuyor bunun içinde. Bir yandan birçok bilimsel araştırma devam ederken bir yandan bu bilimsel araştırmaların teknolojiye dönüşüp uygun bir ürüne dönüşmesini de sağlıyoruz burada.
Peki geçtiğimiz günlerde basına yansıyan bir çalışman olmuştu.
Evet. Yapay zeka ile çalışan Protescol. Bu benim 2 yıl önce başladığım bir projeydi. Bu proje vücut sinyallerini, beyinden gelen EEG ve kastan gelen EMG sinyallerini içindeki yapay zeka sayesinde işleyip ne sinyallerin olduğunu algılayıp eş zamanlı olarak hastaya taktığımız protezkolun parmaklarını, bileğini ve diğer kısımlarını harekete geçirebilen bir sistem.
Peki bize bu çalışmanın öyküsünü biraz anlatabilir misin?
Elbette. Bu çalışma benim ilk yaptığım yürüyebilen robota dayanıyor. Bundan 3 yıl önce ben bir robotik programı için, bu programda savunma sanayi müsteşarlığının otonom araç programıydı, arazi tipi bir robot geliştirdim. Bu arada ben bu robotu yazarken yürümesi için çok zorlu bir yapay zekaya ihtiyacım vardı ve bu benim yazabileceğimden daha büyük bir koddu. Bu yüzden ben bu kodu yazmak için ilk yapay zeka asistanımı oluşturdum. İlk yapay zeka asistanımla birlikte biz birlikte bu ikinci yapay zeka kodunu yazdık.
Yani bir yapay zekaya sahip olabilmek için bir yapay zeka daha üretmiş oldun.
Kesinlikle
aslında.
Kesinlikle öyle, çünkü robotun yürüme kodları benim yazabileceğimin çok daha üstündeydi. Gelişen süreçte kontrol sistemleri üzerine çalışırken aklımda olabilecek en iyi kontrol sistemi düşünmeye çalışırken şunu fark ettim. Beyinden gelen sinyalleri doğrudan kullanmak en verimli yöntemdi. Bunun için kullanıcının düşüncesi ya da isteği doğrudan robotu yönlendirebilecekti. Böylece elleri boşta olacaktı ya da herhangi bir düğmeyle ya da dokunmatik ekranla uğraşmak zorunda kalmayacaktı. Bunun için de beyinden önceki, beyin oldukça zorlu bir sistemdi, kolla başladım. Asistanımla birlikte yazdığımız kodda da koldan gelen sinyalleri olduğu gibi algılayabiliyor ve bunların ne sinyali olduğunu, hangi parmağın ne işe yaradığını anlayabiliyorduk. Ardından bu geliştirdiğim kontrol sistemi teknolojisinin kendisi için geliştirdiğim robottan çok daha büyük bir teknoloji olduğunu fark ettim. Robot için geliştirdiğim bu teknolojinin robottan daha büyük bir teknoloji olmasıyla birlikte vücut sinyali okuma teknolojisi ve bunun ürünleri olan protezkol ya da kontrol sistemleri kısımlarına geçtim.
Yani bilimsel bir gelişme amacıyla çıktığın yolda başka bir bilimsel gelişmenin de farkına varmış oldun.
Kesinlikle. Bir robotun kontrolü için çıktığım bu yolda robottan çok daha büyük başka bir proje doğmuş oldu.
Şu andan itibaren geleceğe yönelik planların neler? Neler yapmayı planlıyorsun?
Geçtiğimiz yılla birlikte bu yaptığım ürünleri görüp bana teklifte bulunan Ethem Geri sayesinde bambaşka bir sayfa açtım ve bu sayfa tıpla teknolojiyi birleştirme üzerine gidiyor. Önümüzdeki 1,5 yıl içerisinde içine adapte edeceğim yeni teknoloji, ki bu teknolojiyi şu an elimde sadece bunu proteze adapte etmeyi planlıyorum. Hissetme teknolojisi. Artık vücuttan bir sinyal alma değil, vücuda bir sinyal vermeye başladım. Ve kullanıcılar parmaklarının ucunun dokunduğunu hissedebilecek. Şimdiki seviye avuç içinde kalıncalanma, parmak uçlarında küçük yanmalar üzerine. Ancak bu teknolojiyi ilerletiyorum. Her geçen gün daha da hassaslaşıyor. Elbette bir gün insan eli kadar da hassas olacak. Ancak önümüzdeki bir yıl içerisinde ürettiğim protez kolların parmak uçları kullanıcıya dokunma hissini verecek. Bunun gibi birçok şey var. Mesela yakın zamanda başladığım ve şu an kendi geleceğimi olarak gördüğüm Hacettepe Üniversitesi Fakültesi ile birlikte organ üretimi kısmı var. İnsan hücrelerinden organ üretmeye çalışıyorum şu anda ve bu konuda oldukça iyi bir ilerleme de kat ettik.
Yani bahsettiğin şeyler muhteşem projelerin ilk öncülü gibi duruyor.
Aynen öyle.
Başarılarının devamını diliyoruz Yusuf.
Teşekkür ederim.
Efendim, Çankaya Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yusuf Çalışkan bugün konuğumuzdu. Kendisi yapay zeka ile çalışan protez kol üretiyor ve robotik çalışmalar yapıyor aynı zamanda. Teşekkür ediyoruz Yusuf.
Ben teşekkür ederim.
Ve tekrar başarılarının devamını diliyoruz.
Sağ olun.
Şimdi robotik cerrahiyi konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan
Doktor Öğretim Üyesi Ahmet Güdeloğlu misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hocam öncelikle robotik cerrahi nedir diye sorarak başlamak istiyorum. Robotik cerrahi dediğimiz zaman bizim ne anlamamız gerekiyor ve hangi alanlarda daha başarılı bir yöntem olarak kullanılıyor?
Robotik cerrahi halk arasında kapalı ameliyat yöntemi denilen aslında laparoskopik cerrahi yöntemin bir ileri versiyonudur. Aynı laparoskopik cerrahi yöntemdeki gibi kapalı bir alanda robotik platform kullanılarak yapılan bir ameliyat şeklidir. Burada yanlış bir anlaşılma olmasın. Ameliyat robot tarafından yapılmıyor. Ameliyat aslında yine cerrah tarafından yapılıyor. Cerrah robotik platformu kullanarak bu ameliyatı kapalı yolla yapıyor. Hangi alanlarda kullanılıyor? Hemen hemen cerrahi alanlardaki pek çok branş robotik cerrahiyi uygulamakta. Bu işin lokomotifi yurt dışında ve ülkemizde üroloji. Sebebi de aslında bizim ürolojinin alanına gelen organların çok zor ameliyat edilecek bölgeye yerleşmiş olması. Dolayısıyla buraların kapalı ameliyatı oldukça zor. Dolayısıyla burada kullanacağımız aletlerin daha eğilip bükülebilir aletler olması gerekiyor. Robotun bize sağladığı en önemli avantajlardan birisi bu. Üroloji dışında kalp damar cerrahisi, genel cerrahi, kadın doğum, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz bu alanlarda da pek çok ameliyat artık robotik cerrahi yöntemle yapılabilmekte.
Bahsettiğiniz alanlarda robotik cerrahinin yoğun bir şekilde kullanıldığını anlıyorum. Peki robotik cerrahi mi, klasik yöntem mi diye sorulduğunda burada bir ayrım var mıdır? Bu alanlarda robotik cerrahi daha yoğun kullanılır ya da kullanılması daha iyi sonuçlar verir gibi.
Şöyle, aslında bu organdan organa çok değişmekte. Yurt dışında mesela prostattan örnek verelim. Amerika'da prostat kanseri nedeniyle yapılan ameliyatların yaklaşık %90'ı robotik cerrahiyle yapılıyor. Ülkemizde de günümüzde neredeyse %50'si %60'ı artık robotik cerrahiyle yapılabilir hale geldi. Ama aslında bilimsel çalışmalara baktığınızda çok böyle bu ameliyatın kanserden ölümü robotla yaptığınızda çok aman aman bir artısı olmadığını görüyoruz. Kanserden ölümde veya kanser veya ameliyat esnasındaki kanamada veya ameliyatın yan etkileriyle alakalı durumlardır. Eğer siz robotu kullanırsanız açık cerrahiye karşılaştırdığınızda çok da böyle aman aman bir farklılık olmadığını görüyoruz. Ama eğer organı değiştirirsek, prostat yerine böbreği koyarsak kesinlikle yaklaşık 25-30 santimlik karındaki bir kesi yerine 3-4 tane delikten böbrekteki 2 santimlik bir tümörü çok rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla robotik cerrahi açık cerrahiye inanılmaz bir üstünlük sağlıyor. Hangi açıdan? Hem kozmetik açıdan, hem hastanede kalış süresi açısından, hem ameliyattan sonraki ağrı açısından, hem de bu ameliyat esnasındaki hastanın konforu açısından hastaya inanılmaz bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda cerraha da avantaj sağlıyor.
Peki dezavantajları var mıdır?
Var, dezavantajları. En önemli dezavantajı maliyet. Çok pahalı bir sistem. Yani şu anda ticari olarak 1999 yılında kullanıma girdi. 99 yılından günümüze 20 yıldır ticari olarak hali hazırda kullanıla gelen bir tane robotik cerrahi platform var. Ama çok yakın gelecekte, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde pek çok farklı ülkeden yeni yeni robotik platformlar çıkacak ama maalesef hala daha bir tane platform var. O yüzden çok pahalı bir sistem. En önemli dezavantajlarından birisi maliyeti. İkinci dezavantajı da siz robotla ameliyat yaptığınızda taktil feedback dediğimiz his duygusu, yani parmağınızın his duygusu yok. Hissetmeden ameliyat yapıyorsunuz. Tamamen görüyorsunuz, görerek ameliyat yapmanız lazım. Dolayısıyla his duygusunun olmayışı da aslında bizim için bazı durumlarda dezavantaj haline geliyor.
Peki dünyada ilk kullanıldığı zamanlardan bahsettik ve dünyadaki durumdan bahsettik genel olarak. Ülkemizde bu alanda çalışmalar var mı? Ne düzeyde?
Ülkemizde ilk robotik cerrahi sistem 2008 yılında kuruluyor. 2008 yılından günümüze 35 tane robotik cerrahi sistem var. Farklı farklı hastanelerde. Bunların çoğu üniversite hastanesinde. Önemli bir kısmı da aynı zamanda özel hastanelerde de olmak üzere. Şu anda en son rakam 35 tane robotik cerrahi sistem var. Ama çok hızlı bir şekilde yayılıyor ve ameliyatlarda çok hızlı bir şekilde robotik yöntemle yapılabilir hale geliyor. Ülkemizde çok ilginçtir. İki tane sihirli kelime var. Ben bunu gittiğim her yerde söylüyorum. Bunların bir tanesi robot, bir tanesi de lazer. Siz bu iki sihirli kelimeyi kullandığınızda insanlar bir şekilde etkileniyorlar ve ısrarla işte lazerle ameliyat olmak istiyorum, robotla ameliyat olmak istiyorum diyorlar. Aslında burada önemli olan, İlk başta da vurgulamak istediğim oydu. Önemli olan aslında kullanılan alet değil, önemli olan cerrahın o ameliyattaki deneyimi. Şöyle söylemek isterim. Mesela deneyimsiz bir cerraha robotla ameliyat olmak yerine deneyimli bir cerraha, aynı ameliyattan 1000'den fazla yapmış bir cerraha kesinlikle açık ameliyat olmayı ben tercih ederim. Neticede tekrar söyledim, ameliyatı yapan robot değil, ameliyatı yapan cerrah. Dolayısıyla burada hastalar tercih yaparken robotla mı veya açık mı veya lazerle mi ameliyat yerine cerrahın bu ameliyattaki deneyimini bence araştırmalılar. Çünkü asıl kilit nokta cerrahın deneyimi.
Peki hocam, robotik cerrahi bağlamında bizi gelecekte neler bekliyor?
Gelecekte bizi bekleyen şeylerden birisi de şimdi laparoskopik ameliyattan farklı dedik. Neticede tamam, ufak deliklerden yapıyorsunuz ama siz bir robotik ameliyat için en az 3-4 tane karın içine delik açmak zorundasınız. Bu 3-4 tane delik yerine tek bir tane delik, hepsi bütün aletlerin tek bir tane delikten girdiği, o deliğin de genelde göbek deliği oldu. Böylelikle kozmetik problemin ortadan kalktı ve bütün robotik aletlerin, hatta robotun kamerasının dahi o 2,5 santimlik göbek deliğinden girdiği, aletlerin karın içinde açıldığı robotik platformlar yapıldı. Bunların prototipleri şu anda deneme aşamasında. Hatta Amerika'da bir tanesinin artık onayı alındı. Kullanım aşamasına da geçti Amerika'da. Yaklaşık 35 tane merkezde artık kullanılıyor. Gelecekte artık 3-4 tane farklı delikten yerine tek bir delikten ameliyat yapabilir hale geleceğiz yakın gelecekte. Yine bu his duygusunun olmayışından bahsettik. Bu his duygusu üzerinde de çalışılıyor. Bir şekilde o robotun kolundaki hissi cerraha hissettirme teknolojisi üzerinde çalışılıyor. Bunun da üstesinden gelecekler. Bununla da ilgili robotik platformlar var yakın gelecekte.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'ndan Doktor Öğretim Üyesi Sayın Ahmet Güdeloğlu bizimle birlikteydi. Hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Efendim, bugün yapay zekaya dair önemli noktaları, bedensel engelliler için protez kol üreten genç bir arkadaşımızın çalışmalarını ve robotik cerrahinin merak edilenlerini değerli konuklarımızla birlikte sizlere aktardık. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan Bilim Hayattır programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın.
Bilim Hayattır.